Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize ömürlerinin en değerli hazineleri olan vakitlerini ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz ve dahi temiz ama bir o kadar da sessiz, ama bizler için bahada her daim eşsiz ve her daim bizim nezdimizde, gönlümüzde mümeyyiz can dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Hüdayi Çamca Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Can dostlarım, 2024 ana konumuz olan insanın temel yetkinliklerinde İş dünyası Fortune 2000'de dünyanın en başarılı şirketleri ne tip çalışanlar istiyorlar? Geleceğin çalışanlarında ne tip özellikler, yetkinlikler bekliyorlar konusunda? Malumunuz olduğu üzere 16 büyük, önemli ihtiyaçtan ya da istekten, talepten sıra dışı, inovatif, mucit düşünceyi, eleştirel düşünceyi, problem çözmeyi, karar vermeyi, iletişim ve işbirliğini geçen haftalarda işlemiştik. İş dünyasının dünyanın en başarılı şirketlerinin sahiplerinin çocuklarımıza gelecekte ve el an şimdi hemen derhal muhakkak kazandırılmalı dediği özelliklerden, yetkinliklerden bilgi okuryazarlığı ve medya okuryazarlığını ikisi iç içe birlikte zaten bu hafta sizlere açıklamak istiyorum. İnşallah bu konuda bilgilerimi, tecrübelerimi, uyarılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aziz dostlarım, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, hani 100 yıl önce, 200 yıl önceyi düşünürsek medya olarak ne var? Gazete, dergi mi okuyacaksınız? Belki payitahtta, başkentte birkaç gazete çıkıyor. Ona da kimler ulaşabiliyor? Okuryazar oranı ne? Ya da bir yazar bir kitap yazıyor. Zaten yazımı 6 ay sürüyor. Baskının da olmadığını düşünün, matbaanın olmadığını düşünün. Geçmiş yıllarda hani bilgi okuryazarlığının medya okuryazarlığıyla çok yakın bir alakası yoktu. Çünkü medya dediğimiz bir şey çok kısıtlıydı. Ama sanayi devriminden sonra özellikle görsel medyanın, hani bizim çocukluğumuzda sadece radyolar vardı, ajanslar dinlenirdi, sesli medya vardı. Ama sonrasında televizyonlar, sonra özel televizyonlar, sonrasında özellikle internetin çıkmasından sonra artık IPTV'ler, sosyal medya kanalları, platformlar, artık her biri bir medya. Kişiler bile yazdıkları bloglarla bir medya merkezine dönüştüler. Ya da kendi YouTube kanallarında. Dolayısıyla bilgi okuryazarlığını medya okuryazarlığıyla iç içe geçen bir şekilde işlemiş olacağız. Araştırma ve inceleme, öncelikli olarak bir bilgi sahibi olmada, bilgiye ulaşmada, öncelikli olarak ayet-i kerime ve hadis-i şerifler çerçevesinde meseleyi Allah ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bakış açısından ele almak. Sonrasında da elbette konunun uzmanlarının derlediği diğer ilave bilgilere müracaat etmek suretiyle bilgi açlığımız giderilebilir, bilgi ihtiyacımız giderilebilir. Her konuda mihengimiz, mihenk taşımız, nirengimiz, dinimiz İslam'dır. İslamcasını ortaya koymadan sırf dünyevi bilgiler çerçevesinde baktığımız her konu bizi ahirete değil dünyaya sevk edecektir. Mal ise helaline haramına bakmadan al diyecektir. Batı almadı mı? Hala Orta Doğu'nun, Afrika'nın, ülkemizin kaynaklarını göz göre göre çalmıyor mu? Malsa al diyecektir dolayısıyla helale harama bakmadan burada bir fırsat var bunu değerlendir diyecektir. İnsansa sömür diyecektir. Afrika'yı iliklerine kadar sömürmedi mi? Hala Filistin'de, Gazze'de gözümüzün içine baka baka biz Gazze'de bir insan hakkı ihlali, bir soykırım görmüyoruz demiyorlar mı? Siyonist bebek katili bu alçaklar için İsrail'in kendini meşru müdafaa hakkı var demiyorlar mı? İsrail sivillerin olduğu binaları da vurabilir demiyorlar mı? Çok değil 20 yıl önce ya Irak'ta 500 bin çocuğu öldürüp milyonlarca Müslümanın kanına giren soysuz Amerika, evet, Irak'ta 500 bin çocuğu öldürdük ama buna değdi demiyor mu? Demedi mi? Dolayısıyla sözüm ona, bilimsel geçinen Batı'nın gözlüğünü taktığımızda göreceğimiz resim budur. Bir soykırım katilini, bir bebek katilini kendi senatosunda bir saate yakın ayakta alkışlayan melunlardan daha başkasını beklemek mümkün değildir. Dolayısıyla Müslüman tüm olaylara öncelikle ve öncelikle Allah ve Resulünün bakış açısıyla bakmak zorundadır. Biz bilgi okuryazarlığı dediğimizde, medya okuryazarlığı dediğimizde bir kişinin bilgiye ulaşmasını, ulaştığı o bilgiyi kendi içerisinde bir değerlendirmesini. Şimdi değerlendirme derken ne vardır? Akıl vardır, izan vardır, şuur vardır, vicdan vardır, iman vardır, kalp vardır. Daha derinlere inerseniz lüb vardır, nüha vardır, sadır vardır, değil mi? Gomul vardır. Neyle değerlendirecek başka türlü? Tecrübi olarak kendi tecrübeleri vardır. Ulema vardır. İstişari olarak danıştığı akil heyet vardır. Ama bunu mu yapıyor Batı? Ya da bilgiyi kullanma, o aldığı bilgiyi kullanması, sonra o kullandığı bilgiyi eğer olumlu bir şeyse başkalarıyla paylaşması, olumsuzsa duyurması, bakın böyle bir şey var yanlıştır diye, emri bil maruf nehyani münker adına. Bu süreçleri kastediyoruz. Yani bilgiye ulaşma, onu değerlendirme, onu kullanma, onu paylaşma ve onu yayma. Bilgi okuryazarlığının bu anlamda ilk aşaması bilgiye ulaşmayı ifade ediyor. Can dostlarım, dikkatinize hayranım, eminim can kulağıyla dinliyorsunuzdur ama inanın çok çok çok önemli bir yere geldik. Allah rızası için bir kademe daha dikkatinizi istirham edebilir miyim? Bugünün bilgi kaynaklarına baktığımızda bilgiye ulaşma aşamasında karşımıza 5 büyük şeytan çıktığını görüyoruz. Hocam aman ne diyorsun, bilgiye ulaşmak istiyoruz ve şu anda bizi besleyen 5 büyük şeytan mı? Maalesef öyle. Günümüz insanını bilgi talep ettiğinde besleyen 5 tane büyük şeytan var. Bunlardan birincisi arama motorları, ikincisi yapay zeka, üçüncüsü üniversiteler, dördüncüsü medya ve beşincisi sosyal medya. Bu 5 büyük şeytan ifademi cüretli bulanlar, hakaretamiz bulanlar, haddini aştığını düşünenler olabilir. Programın sonrasında her türlü eleştirinize açığım. Ben buradayım efendim. Beklerim eleştirinizi, önerinizi, tekzibinizi ama lütfen istirham ediyorum bir programı sonuna kadar bir dinleyin. İslam alemi maalesef dijital devrimi kucaklayamadı. Son 40 yılda bilgisayarlarla barışamadı. Son 30 yılda internetle barışamadı. Son 10 yılda da yapay zeka ile barışamadığını görüyoruz. Bilgisayarları gereksiz ve lüzumsuz bir lüks olarak gördü. Evlere alınmasını, çocukların kullanımını eleştirdi. İnternet konusunda daha acımasız oldu. İnternet, 1994 yılında Türkiye'ye ilk geldiğinde dedelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz onu kullanmada ve ona içerik üretmede çok ama çok başarısız kaldı. Tabiri caiz ise tam olarak çok hazırlıksız yakalandı. Halbuki 1940'lı yılların teknolojisiydi internet. Amerika'da ordunun kendi içinde kullandığı, yavaş yavaş gelişerek şirketlerin intranet olarak kendi içinde kullandığı, en sonunda World Wide Web olarak bütün dünyanın birbiriyle iletişimini sağlayan bir bilgi paylaşım portalına dönüştü. Yavaş yavaş gelişerek genel kullanıma açılacağı o dönemlerde de aşikardı. Ama dijital çağa çok temkinli yaklaşan büyüklerimiz internette içerik üretme yerine ilk çıktığında bugüne kıyasla belki de binde bir oranında kötü içeriği ima ederek ondan uzak durdu ve nesillerimizi de uzak durdurdu. Uzak durdukça, bir şeyin içine girmedikçe, ona destek olmadıkça, iyiler içerik üretmedikçe kötülerin ürettiği içerik katmerli olarak büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bugün internet içeriklerinde deep web'i katmıyorum. Tamamen fuhuş mafyasının, organ mafyasının, çocuk mafyasının olduğu deep web'i katmıyorum. Hackerların falan mafyanın ulaştığı. Normal, hani kullanılabilir, umuma açık internetten bahsediyorum. O deep web'i saymazsak bile LGBT'yi, fuhuşiyatı, haramı, dinen meşru olmayan, doğru olmayan içerikleri sanırım %50'yi içerikte çok ama çok fazla geçmiştir. Yani binde bir içeriğinin kötü olduğu günlerden %50'sinden daha fazlasının, ki çok böyle masum bir ifadeyle bunu söyledim, mütevazi bir orandır. Çok daha fazlasıdır elbette ama günlere bizim ilgisizliğimiz ve kaygısızlığımız dolayısıyla geldik. Tembelliğimiz dolayısıyla geldik. Buna bir de teknoloji üretmedeki beceriksizliğimiz eklenince, ilave edilince, bilgiye ulaşma konusunda Ayna ayna söyle bana ne buyurursun bu konuda diye sorabileceğimiz bir tek arama motorları kaldı elimizde. Sonuçta biz kitap okuyan bir nesil değiliz. Kütüphaneye giden bir nesil de değiliz. Büyüklere sorma gibi bir alışkanlığımız da yok. Hoş, çevremizde büyük kabul ettiğimiz, fikrine güvendiğimiz, istişari bir mekanizma olarak son noktada dediğine tabi olacağımız büyük de bırakmadık. Peki bilgiye nasıl ulaşacağız? Google'a soracağız. Peki, arama motorları kimin elinde? Bilgiyi orada kim klasifiye ediyor? Belli klasörleri, belli dosyaları, belli raflara, belli odalara, belli kütüphanelere, belli katmanlara kim ayırıyor? Bir şey sorulduğunda o dijital odalara girilmesine kim karar veriyor? Ya da girilmemesine, girilmeyeceğine kim karar veriliyor? Sizi kaynaklara kim yönlendiriyor? Bir router'ın kolunu düşünün, böyle internette sanal olarak o bilgiyi oradan alan, öbür kanala veren vardır ya. Kim route ediyor hayatınızı? Din yazarsanız karşınıza dinsizlik ve ateizm içerikli siteler öncelikli olarak ekrana getiriliyor. Hazreti Muhammed Mustafa'yı araştırırsanız sapkın karikatürlerle Hatim-ül Enbiya'ya yapılan çirkin saldırılarla karşılaşıyorsunuz ilk defa. Siz Hazreti Muhammed Mustafa diyorsunuz. Çocuğunuz mesela din, kültür, ahlak dersinde peygamberiyle alakalı bir ödev yapacak ama iftiralarla dolu lahım gibi akan sayfalar beliriyor ekranınızda. Allah yazıyorsunuz, Allah'ı sorgulatan kaynaklar geliyor öncelikli olarak. Kur'an-ı Kerim yazıyorsunuz, hangi ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de olmaması gerektiğini haşa savunan sözüm ona ilahiyat profesörleri, emekli ateist müftüler ve sapkın din görevlilerinin sayfaları dökülüyor öncelikli olarak önünüze. Sizce bu bir tesadüf mü? Bilmeden mi yapılıyor bu sizce? Öylesine mi oluyor bütün bu olanlar? Yoksa bütün bunları neyi görmeniz gerektiğine, neyi okumanız gerektiğine, kimin neye ulaşması gerektiğine, o IP'den, o bilgisayardan bugüne kadar neler sorulmuşsa bunları analiz ederek, bir de bu eksik kalmıştı, bir de bunu verelim bakalım diyen, hani ne vereyim abime diye sordur ya böyle esnaf lokantalarında, o küçücük çocuğunuzun zihnini karartmaya çalışan, onu da o şeytani hegemonya altına almak isteyen global bir çeteyle karşı karşıya mıyız acaba? Aziz dostlarım, bilgi çetesi herhalde ilaç mafyası gibi, fuhuş mafyası gibi, organ mafyası gibi. Şimdi fuhuş mafyasından kaçabilirsiniz. Allah yavrularımızı korusun. En azından içinde olmazsınız. Yani kazaen de başınıza bir kaderde yazıldıysa Allah muhafaza, bu da istem dışı bir şey olur zaten. Musallat olabilirler ama siz gönüllü olarak onun içinde olmazsınız yani. Organ mafyası, haşa, zaten olmazsınız yani. Birinin organını çalıp başka birine satmak, başka birinde onu kullanmak, haşa, ne mümkün yani. Çocuk mafyasında da olmazsınız ama hani bilgi çetesinin içerisinde biz de istemeyerek bulunuyor olabiliriz yani. Bu çeteyi kendimiz besliyor olabiliriz. Bu çete neyi doğru olarak görüyorsa bize onu sunuyor. Bizi onunla çepeçevre kuşatıyor ve tabiri caizse o sunduklarına mahkum ediyor bizi ve neslimizi, çocuklarımızı. Bir müddet sonra yavrularımız tek doğru oymuş gibi algılamaya başlıyor. Çünkü her sorduğunda o tarz bir şey çıkıyorsa, maruz kalma etkisi diyoruz buna biz. Küçük yaştan itibaren buna maruz kaldığınızda mantalite, vicdan, izan, akıl, şuur, iman, gönül dediğimiz insani melekelerimiz onlar tarafından manipüle edilmiş oluyor, baskılanmış oluyor. Rot ve balans ayarı kaçmış oluyor. Tamamen dejenere edilmiş oluyor. Davos'ta geçen seneki Dünya Ekonomik Forumu'nun toplantısının sonuç bildirgesinde dünyayı bekleyen en büyük 10 tehlike sayıldı. Bir numarada bilgi manipülasyonu vardı. Bilgi manipülasyonu, yani tuhaf gelmişti bana ama bir yıldan beri bunu araştırıyorum. Tehlike büyük, gerçekten tehdit çok büyük. Çocuklarımızın dimağını ele geçiriyorlar. Bilgiyi rektifiye ediyorlar. Doğru bilgiler yerine yanlış ve sapkın bilgiler o körpe dimağlara empoze ediliyor. Arama motorlarıyla alakalı sadece şöyle düşünmeniz yeterli olur tehlikenin büyüklüğünü anlamak için. Bir kütüphane düşünün. Bu kütüphanede diyelim 1 milyon kitap olsun. Ama bir kütüphane memuru koyuyorsunuz oraya. Dinle ilgili araştırma yaptığınızda size İslam'la ilgili hiçbir eser vermiyor. Budizmi veriyor, Maoizmi veriyor, Taoizmi veriyor, Hinduizmi veriyor, Yahudiliği, Hristiyanlığı veriyor, ateizmi veriyor ama İslam'ı asla vermiyor. Dolayısıyla hiçbir şeyden haberi olmayan, Dinler tarihini araştırdığını sanan, bu konudaki sıfır bilgiyle o kütüphaneye giden birisi, din seçenekleri arasında İslam'ı asla ve asla görmüyor. Bunu diğer bütün konularla ilgili çoğaltabilirsiniz. Yani insanlığın en büyük problemini sorduğunuzda, Batı'nın sömürgeciliğiyle alakalı, hırsızlığıyla alakalı, soykırımıyla alakalı hiçbir bilgi vermiyor. O kitapları size getirmiyor. Ama varsa yoksa Müslümanların yaptığı savaşlarla alakalı. Ondan sonra da siz zannediyorsunuz insanlık aleminin en büyük katliamını Müslümanlar yaptı. Kendi dillerinden şu anda sosyal medyada gördüğünüz kadarıyla bunun öyle olmadığını onlar bile itiraf edecek bir duruma geldi ama hani derin bir araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü ilk sorduğunuzda bu bilgiler çıkmıyor. Dolayısıyla hani arama motoru hakkında ayrı bir program yapsak yeri ama sadece bir büyük şeytan olarak zihninizde kalsın. Çocukların ararken bir de şimdi sesli arama da geldi arama motorlarına. Oradaki sesini analiz ederek, hangi telefondan bilgisayardan girdiğini analiz ederek, sesle ve kameralarla görüntüleri çalarak, dolayısıyla kişiyi çok iyi tanıyarak ona uygun seçenekler ürettiğini bilmenizi isterim. Rastlamışsınızdır, sizin başınıza da birçok kez gelmiştir. Eşinizle, çocuklarınızla bir ortamda arkadaşlarınızla konuşurken konuştuğunuz konuyla alakalı arama motorlarında önünüze dökülen reklamları, bannerları, e-mail kutunuza düşen pazarlama amaçlı talepleri ya da aniden çalan telefonunuzda konuyla alakalı size bir tatil vaat eden pazarlamacıları siz de görüp yaşamış, rastlamışsınızdır. Nasıl oluyor? İşte bu şekilde oluyor. Büyük şeytan demem de bu yüzden zaten. İki numarada bilgi kaynaklarımızda yapay zeka, özellikle de onun en gelişmiş versiyonu ChatGPT geliyor. Nedir yapay zeka? Yapay zeka aslında az evvel söylediğim arama motorları, internete yüklenmiş tüm bilgileri analiz ederek hemen getiriyor ya önünüze. Burada çok daha büyük bir analiz, çok daha büyük bir algoritma var. Saniyenin daha %1'i kadar bir sürede analiz ederek sorduğunuz soruya cevap verebilmek için milyarlarca kitabı bir saniyede okuyan, analiz eden, size raporlayan bir yardımcı kılavuz aslında. Sanal bir öğretmen, sanal bir danışman. Burada bir numaralı bilgi kaynağı olan arama motorlarının ulaştığı, eriştiği internet siteleri taranıyor elbette. Kaynak yine internete yüklenen bilgi. Hoş, yani yeniden ekstradan bir şey oluşturmuyor. Ekstradan bir şey oluşturmuyor ama eğer siz oluşturmasıyla alakalı bir komut veriyorsanız, mesela ya arama motoru ne yapıyor? Siz diyelim kulak çınlamasıyla alakalı bir arama yaptığınızda internette daha evvel kim kulak çınlamasıyla alakalı bir bilgi yüklemişse arama motoru onu getiriyor. Ama ya Amerikalı, Çinli ve Japon doktorların kulak çınlamasıyla alakalı yorumları nedir? Ve bunu biz kendimiz nasıl azaltabiliriz? Hatta buna da vegan, yani sadece bitkisel bir beslenmeyle bunun bir çözümü var mı? Ya da sporla, ya da sese yüksek maruz kalmamak kaydıyla ya da kulaklık kullanmamakla falan gibi bir şey yönlendirerek sorduğunuzda machine learning dediğimiz makine öğrenmesi gerçek oluyor ve size bununla alakalı bir doktora raporu bile yazabiliyor. Yani yeni bir bilgi üretme de söz konusu arama motoruna farklı olarak. Dolayısıyla kaynak internete yüklenen bilgi ama arama motorlarının kapasitesine ve yapabildiklerine göre yapay zekanın yapabildikleri kıyas bile kabul etmeyen bir üstünlük arz ediyor can dostlarım. Yapay zeka da bir algoritma sonuçta. Arama motoru da bir algoritma. Matematiksel bir algoritma. Daha siz yazarken "Did you mean this? Bunu mu kastettin?" diyerek sizin sorabilme ihtimaliniz dahilindeki unsurları bile size düşünün, dünyanın bütün 8 milyar insanını bunu algılayarak size getirebilen bir arama motoru yapay zekada zirve yapmış durumda. Yapay zekanın learning machine dediğimiz yani makine öğrenmesi özelliği sayesinde sorulan soruları zamanla en doğru ve en alakalı konuya en yakın cevaplara yönlendirmesi kurduğu bu algoritma sayesinde oluyor. Zaman zaman anlatıyorum. Yine söyleyeyim, yapay zeka Müslümanların elinde çağın en büyük müştehidi olabilir. Saniyede 7 trilyon işlem yapabilen bir zekadan bahsediyoruz can dostlarım. Bu normal masaüstü bir bilgisayar, 7 trilyon işlem. Eğer CPU'su güçlendirilmiş süper bilgisayarlardan bahsediyorsak sıkı durun. Google'un TPU v4 dediğimiz yapay zekası yaklaşık 275 teraflop performans sunabiliyor. Şimdi diyeceksiniz hocam teraflop ne? Hani gigabaytı, terabaytı falan biliyorduk da bu ne? Yani 275 trilyon işlem demek teraflop. Nvidia A100 GPU ise 312 teraflop. Yani 312 trilyon işlem kapasitesine sahip. Dostlar, bir saniyede 312 trilyon işlemden bahsediyorum. Düşünsenize, bir İslami soru soruyorsunuz. Yapay zeka Kur'an-ı Kerim'i tarıyor o saniye içerisinde. Tüm hadis-i şerifleri tarıyor. Bu konudaki kıyas-ı fukahanın tüm kararlarını tarıyor. Geçmiş içtihatlara bakarak bununla ilgili yazılmış bütün reddiyeler dahil yorumlar, doktoralar, raporlar, makaleler, çıkmış haberler, İslam tarihi, sosyolojik analizler, yazılı ve görsel medyadaki tüm veriler, paylaşımlar bir saniyede taranıp analiz ediliyor ve size yorumlanıyor. Bu algoritmayı kuran biz olsak, bunu kurmak için biz çalışsak, dijital devrimi ıskaladığımız gibi yapay zeka devrimini ıskalamasak daha iyi olmaz mı? Benim yırtınmam, benim bu çığlığım bu yüzden işte. Yapay zekaya hala temkinli bakan hocalarımız var. Ben bir din uleması değilim. Yapay zekaya uzak duran hocalarımız var. Ama ben şunu biliyorum. Ben sosyolog da değilim ama iyi bir sosyoloğum. Neden? Geçmişe bakarak toplumsal bir tahlil yapabiliyorum. Bu konudaki sosyolojik makaleleri analiz edebiliyorum, anlayabiliyorum. 40 yılına baktığımızda bilgisayardan uzak durmak, internetten uzak durmak işe yaramadı. Bunu görüyorum. Şimdi bundan da uzak durduğumuzda bu da 20 yıl sonra işe yaramayacak. Nesil yine geride kalacak. Çığlığım ondan dolayı. Böyle olduğu için de sanırım çocuklarımızın yaşayacağı çağda yine onlar zorlanacaklar. Yine onlar geride kalmış olacaklar. Yine onlar emir kulu olacaklar. Şöyle bir genel olarak bakmanızı istirham ederim. Yani yapay zeka ne yapıyor? Veri analizi yapıyor, tahminlerde bulunuyor. Özellikle büyük miktarda bir veriyi o kadar hızlı bir şekilde analiz ederek onun içerisindeki bilgileri ortaya çıkartıyor ki tahmin bile edemezsiniz yani. Önceden araştırma raporlarını, doktora tezlerini okumak büyük bir vaktimi alırdı. Şimdi diyelim aile şirketlerinde kuşaklar arası devirde yaşanan sorunlarla alakalı bir doktora tezi. Diyelim bu benim 3 saatimi alıyorsa, üzerinde çalışmam da bir 3 saatimi daha alıyorsa, neredeyse bir gün bunun üzerinde çalışmam gerekiyorsa, bunu yapay zekaya yüklediğimde, ya bu doktora tezinde bizim kültürümüze uygun neler var, dinimize uygun neler var, İslami hassasiyete uygun neler var ya da İslam'a aykırı hangi önerilerde bulunuyor? Ya da bu doktora tezinde hakikaten İslami olarak da adaletle bu kuşakların özellikle birinci, ikinci kuşağın, üçüncü, dördüncü kuşağı devriyle alakalı çıkıyor sorunlar. Acaba onlara yetki vermekle alakalı dine uyan uymayan neler var falan. Bunları da önemseyerek bana bir yorum yapar mısın dediğimde çok kısa bir süre içerisinde birkaç dakika içerisinde doktora tezi analiz edilmiş yazılı bir rapor size çıkmış oluyor. Özellikle araştırma raporlarını okurken 1 milyon kat hızlandırıyor sizi aziz dostlarım. Finansal tahminler, trendler, gelecek fütüristik trendler, hava durumu tahlilleri, sağlık teşhisleri burada zaten çok yüksek doğruluk oranı var. Yapay zekanın bu metin işleme, metin analiz etme, metin özetleyebilme, ha bir de bunu belli dillere çevirebilme özelliğini düşündüğümüzde ya da İşte sesli arama motoru demiştim ya mesela işte Siri gibi, Alexa gibi sanal asistanlar. Dil öğrenmede bile artık ChatGPT ile karşılıklı konuşarak bir dil öğrenme kılavuzu gibi ya da bir konuyu öğrenmeyle alakalı sizi eğiten bir öğretmen gibi. Hele hele yüz tanımada, bir nesne tespitinde, görüntü sınıflandırmasında yani bir görüntüyü yüklüyorsunuz. Mesela Karadeniz'in fındık bahçelerini yüklüyorsunuz. Burada işte kahverengi kokarca zararlısının bulaştığı bahçeleri ayır ya da o ağaçları bir şöyle bir anla dediğinizde tabii ki machine learning var burada. Siz daha evvel bunun nasıl olduğunu öğretmişsiniz. Kahverengi kokarcaların bulaştığı fındık ağaçlarının özelliğini yüklediğinizde ona en yakın olanları analiz ederek size birkaç saniye içerisinde fındık rekoltesiyle ilgili ya da rekoltedeki düşüklükle ilgili ya da kabuğun içinde kof çıkma diye tabir ederiz. Fındığın kof çıkması ile alakalı bir analizde bulunarak size tonaj tahmini yapabiliyor. Bunu buğdayda, pamukta, meyvede her türlü şeyde yapabiliyor. Yüz tanıma, ses tanıma, konuşma analizi. Hele hele bu şu anda çok kullanılan akıllı sesli asistanlarda hani eskiden nasıldı? Yazılı asistanlar vardı, yazardınız. O arka tarafta yüklü olan bilgi içerisinden size bir şey ulaştırır ve oraya tıklamanızı ister. Dolayısıyla sizi yazılı web sitesinin arayüzüne ulaştırarak oradan kendiniz web sitesini daha hızlı kullanır hale, aradığınızı daha kolay bulur hale gelirdiniz. Şimdi normal çağrı merkezi elemanı gibi canlı bir elemanla konuşuyormuşçasına sizinle belli konularda müzakere yapan bir hale geldi, evrildi olay. Zaten oyunlarda söylememe gerek yok. Satrançta, Go gibi karmaşık oyunlarda dünya şampiyonlarını yendiğini biliyoruz. Ya da üretim simülasyonlarında, özellikle bu 4.5 eksen, 5 eksen, 6, 7, 8, 9 eksenli siyasi tezgahlarında, üretim aşamasında üretim simülasyonlarıyla daha üretmeden önce bir saniye ve birkaç saniye sonraki üretimin gideceği şekli şemali sens ederek, hissederek aslında planlanan üretim şeklinin uygunluğunu ya da üretim şeklinin stratejinin dışına çıktığıyla alakalı ya da Ar-Ge'de milyarlarca dolar harcanması gereken süreçleri simüle ederek, özellikle üretim aşamasında bu çok büyük bir yüzdedir Ar-Ge'ye ayrılan bütçe. Hani bir sürü işte insani deneyler, hayvani deneyler, normal materyal deneyleriyle bir sürü kaynak kullanmanızı gerektiren Ar-Ge projelerinde onları yapmışçasına dijital manada size bunu simüle ederek çok daha hem hız kazandırıyor hem de kaynaklar çok daha verimli hale geliyor. Sürücüsüz araçları söylememe gerek var mı? Artık akıllı tırlar, akıllı trenler, akıllı araçlar, dronlar, robotlar, yani şu anda herhalde Dark Factory izlediğimiz endüstri devriminin geldiği son noktada. Niye Dark Factory'iz? Karanlık fabrikalar yani. Çünkü içeride insan yok. İnsansız fabrikalar elleçilemeyi, insan elleçmesini minimuma indirdiği bir süreç yaşatıyorlar. Endüstri devriminin zirvesi olsa gerek. Aziz dostlarım, bilgi kaynaklarını bilgi okur yazarlığında açıklıyorum. Arama motorlarını anlattım. Yapay zekayı daha biraz konuşacağız. Kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Can dostlarım, Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitekli İnsan programında bilgi okur yazarlığı, medya okur yazarlığını, iş dünyasının özellikle Fortune 2000'i yöneten büyük şirketlerin, büyük patronlarının gelecekte insanlardan, çalışanlardan ne tür özellikler bekliyorlar, ne tür yetkinlikler bekliyorlar kısmını anlatırken, onların gelecekte çok önemli olarak gördüğü temel yetkinliklerden bir tanesi olan bilgi okur yazarlığı, medya okur yazarlığı sizlerle paylaşıyordum. 5 şeytandan bahsetmiştim. Biraz kallavi bir cümle gibi duruyor. Bunlar arama motorları, yapay zeka, üniversiteler, medya ve sosyal medyaydı. Bilgi kaynağımız anlamında 5 şeytan. Bunu açıklıyordum. Ve arama motorlarından sonra yapay zekaya gelmiştik. Yapay zekada da nasıl bir kapasitesi var, yapabilitesi var, onları açıklıyordum. En son ses tanıma, yüz tanıma, görüntü tanıma ve simülasyonlar yapma, otonom araçları, robotları kullanma, insansız fabrikaları çalıştırma, üretim süreçlerini optimize etme gibi özelliklerini söylemiştim. Ama online alışverişte, müzik video platformlarında kullanıcı tercihlerini arka fonda, çünkü sürekli tahlil ederek, analiz ederek, o verileri sizin adınıza tutarak sunabilir. Yani bu sadece online alışverişte ve platformlarda, diyelim bir platformda belli filmleri izliyorsunuz, İşte bunu izleyen şunu da izler gibi bunu yapıyor, ama düşünün bu kameranın bir psikoloğun muayene odasında olduğunu ve danışanıyla, kayıt altına aldığı danışanıyla bir yapay zeka entegrasyonuyla sürekli entegre olduğunu ve dolayısıyla onun hal ve hareketlerini analiz ederek bir sonraki görüşmede tedaviyle alakalı yeni bir öneri sunacağını, çok farklı bir yere gidiyor. Yaratıcı üretim dediğimiz o kreatif, sıra dışı bir sanat eseri üretmede, müzik gibi, şiir gibi, artık medyada bile medya mensupları var, sunucular var, radyo programcıları var, televizyon programcıları var, hatta CEO'lar var şirketlerde yapay zeka. Ya da dijital içerik üretiminde, yazılım geliştirmede, bilimsel keşiflerde kullanılıyorlar. Ben acizane hani seminerlerin resimlerini işte Midjourney'de birkaç saniye içerisinde, belki 20-30 saniye içerisinde çizdirebiliyorum. Yine değineceğim bu konuya, ama yazılım geliştirmede resim çizmekten çok daha vahim bir durum var. Birçok yazılımcı arkadaşı etkileyecektir. Yazılımlar bittikten sonra test sürecinde bazı bug'lar çıkar, hatalar çıkar. Bunların giderilmesi de yazılımcının bayağı bir iş gücü ihtiyacını artıran bir unsurdur. Bir de zaman ihtiyacını. Ama şimdi yapay zeka yükleyip buradaki bug'ların bulunmasıyla alakalı ya da belli testlerin yapılmasıyla alakalı ya da programa yerleştirilmiş bazı programcıların bazı sürprizleri olur mesela. 50 bin defa tıkladıktan sonra şöyle bir şey yap gibi falan. Bu tarz bir virüsün olup olmadığıyla alakalı. Yani yazılım check-up'ı gibi bir şeyi birkaç dakika içerisinde yapan, yani 3-5 yıllık bir yazılım ekibinin yaptığı bir işin sonucunun birkaç dakika değil birkaç saate de razıyız yani, hızlı bir şekilde yapıldığını düşünün. Tabii tıbbi görüntülerde son birkaç yıldan beri dünyayı takip eden bir kardeşinizim. En son Çin'de 3000 tane doktoru yendiğini söyleyeyim yapay zekanın, siz anlayın ne olduğunu. Hastalıkları çok hızlı bir şekilde teşhis edebilmesi sebebiyle artık radyologlarla alakalı ihtiyaç neredeyse kalmıyor gibi. Zaten teknisyenler, teknikerler çekiyor filmleri. Otomatik olarak da çekilecek sistemler ortaya çıkıyor. Sadi Vural'ın yaptığı gibi yüz okuma uzmanı telefondaki görüntüden 13 yıl, 14 yıl sonra sizde çıkabilecek hastalıkların artık gündeme geldiği, bu algoritmaların kurulduğu bir dünyada doktorları da farklı bir gelecek bekliyor gibi düşünüyorum ben. Sadece sürücüsüz araçlarda şoförler işsiz kalacak gibi ya da sadece sınıflarda ders veren öğretmenleri yerine gelecek robotlar dolayısıyla öğretmenler işsiz kalacak gibi görünmüyor. Çok daha büyük bir paradigmayı etkileyecek büyük bir devrimden, sanayi devriminin ötesinde ondan çok daha büyük, devasa, korkunç bir devrimden bahsediyoruz. Tabii sanat eserleri, müzik besteleri oluşturmasında az evvel söylediğim Midjourney gibi yazılı metinlerden yola çıkarak işte seminerlerde diyelim bir slide'da bir ihtiyacım var. Büyük bir iş merkezinde, modern bir toplantı odasında, iş adamları büyük bir masanın etrafında, oval, yuvarlak, kare, neyse, beyin fırtınası yapıyorlar. Arka pencereden Ayasofya'yı görüyorsunuz ve gündüz ya da gece diyorum 30 saniyede en mükemmel resim çizili bir şekilde geliyor. Artık ben bunu kullanıyorum. Ondan evvel düşünün ne kadar zorlandığımızı seminer görsellerini hazırlamada ya da bir dakika içerisinde size konuyu verdiğinizde, yani diyelim bu seminer aile şirketlerinde kurumsallaşmayla alakalı, düşünün önceden 10-15 gününüzü alacak okumalarla, analizlerle, hazırlıklarla ana konularını ondan isteyip aile şirketlerinin kurumsallaşmasında en önemli unsurlar nelerdir? Ailede bir kültür oluşturmasıyla alakalı, aile anayasasının buradaki önemi nedir gibi alt konuları onlara sorarak ya da sormayarak o kendi de söyleyebilir. Bana 30 sayfalık bir slide hazırlar mısın dediğinizde artık o size slide de hazırlayabiliyor. Beste yapıyor, çeşitli insan seslerini bestecilere taklit edebiliyor. Beyin dalgalarını size belli elektrotlar takıldığında, geceliğin rüya gördüğünüzde o zihindeki rüyaları analiz etmeye, o görüntüleri, o nöronlar arasındaki sinaptik bağlantıdaki akışları, o dalga boylarını, frekansları özellikle nörobilimdeki çalışmalarla algılamaya çalışıp size bir analiz ortaya çıkartabiliyor. Rüya okuma ya da aklınızdan geçenleri anlamayla alakalı. Biliyorsunuz Massachusetts Teknoloji Enstitüsü insan aklından geçen düşünceleri sesli olarak dışarıya döken bir makina icat etti. Ya da bir alet diyelim buna, makina şeklinde değil bir başlık şeklinde kafaya takılan. Hani çok da uzak bir gelecekten bahsetmiyorum. Zaten şu anda şu anda yapılan bir şeyden bahsediyorum. Sahte insanlar oluşturmada deepfake dediğimiz ses ve video görüntülerini kullanarak son dönemde çok görüyorum Selçuk Bayraktar'la ilgili, Cumhurbaşkanımızla ilgili bazı sahte şirketlerin borsa ve yalancı şeyler kullanarak, bilgiler kullanarak, yalan haberler yaparak insanların parasını kapmakla ilgili arada çıkıyor işte görüyoruz. Ama sanki o kişiler konuşuyormuş gibi ama onların öyle bir şey söylemez yani asla. Ama bunun sosyal medyada bir yayıldığını bir düşünün mesela, Allah muhafaza. Hani 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın deepfake bir görüntüsünün oluşturulduğunu, Hande Hanım'la yaptığı o tarihi konuşmada hepimizi meydanlara çağırmasını değil de hepimizi evlerine çekilip ben de zaten işte başka bir ülkeye gidiyorum, artık vazgeçtim, yeter ki kardeş kanı dökülmesin, bunlara da teslim ediyorum ülkeyi falan gibi, haşa haşa haşa, ama böyle bir şey mümkün işte, böyle deepfake'le bunu yapmaları mümkün. Öyle bir şeyin çıktığını düşünün. Dünya o durumu yaşıyor. Onun için büyük şeytan diyorum yapay zekanın bu yaptıklarına. Biz eğer içerik üretmiyorsak, algoritmaları biz yazmıyorsak, machine learning'de makine öğrenmesini biz sağlamıyorsak, biz yönetmiyorsak, biz kontrol etmiyorsak onların yapacağı budur. Ya da sentiment analysis dediğimiz duygusal zekada konuşmaları, yüz ifadelerini analiz ederek duygusal durumu tespit edebilir. Sağlıkta zaten söyledim yani, dünyanın en iyi yüz okuma uzmanlarına Sadi Vural'ın 13 sene sonra sizde çıkabilecek hastalıkları teşhisini, psikologların terapide bunu nasıl kullanacaklarını söyledim. Özellikle simülasyonlarda üretimle ilgili söyledim ama ilaçlarla ilgili de, yani biliyorsunuz COVID'de aşı bulunmasıyla alakalı hızlı, dünyanın en hızlı bulunan aşısıydı. Yapay zeka modelleri kullanılarak, simülasyonlar yapılarak çok hızlı, milyarlarca simülasyon yapıldı belki birkaç gün içerisinde, hızlandırdığı çok kesin. Özellikle hani biz bunu nasıl söyledik? Pazarlamada, müşteri hizmetlerinde, sesli asistanlar ve müşteri hizmetleri görevleri falan gibi söyledik ama terapide de kullanılır. Mesela Japonya'da bunu belli robotlara yükleyerek yaşlıların arkadaşlarıymış gibi, akrabalarıymış gibi ya da Alzheimer'lı insanların onların çocuklarıymış gibi bir belli görüntülerle konuştuğunu, onların tedavisinde, terapisinde kullanıldığını görüyoruz aziz dostlarım. Oyunlar kısmını zaten söylemiştim ama burada strateji geliştirme, karar verme ya da en uygun seçenekleri sunmayla alakalı çok ilerlemiş durumda. Dil çevirisinde zaten online çevirilerde artık simultane tercümede kulaklık takıyorsunuz. Karşındaki kişi konuşuyor Japonca, siz onu Türkçe anlıyorsunuz. Siz Türkçe söylüyorsunuz, o Japonca anlıyor gibi. Çok daha başarılı yapay zeka desteğiyle dil bariyerleri geçirmiş gibi görünüyor. Bir de yani hyper personalization diyoruz buna. Süper kişiselleştirme. Sizi, kullanıcı alışkanlıklarınızı, internetteki aramalarınızı, günlük hayatınızdaki konuşmalarınızı sürekli takip ederek size özel içselleştirilmiş içerik ve öneriler sunması. Özellikle dijital pazarlamada, e-ticarette tamam bunu kullanıyorlar ama bir de siz bilgi okuryazarlığını anlatıyorum. Diyelim belli konularda sadece belli bir ekolün bilgisi, belli bir alandaki bilgilerle gitmek istediğinizde de size artık öbür alanları kapatarak o konuda, o otobanda sizi tutuyor. Bilimsel keşiflerle ilgili yeni teoriler, matematikte olabilir, fizikte olabilir, karmaşık fizik, kimya problemlerini çözebilmesiyle ilgili, özellikle biyolojide Human Genome Projesi'nde o büyük veri analizinde size doğru analizler çıkartabilmesi yeni keşiflerin önünü açacağı benziyor. Aziz dostlarım, çok şeyler söyledim ama inanın bu sadece girizgah kısmı. Ayrı bir bölümde, ayrı bir uzmanla belki yapay zekanın çok daha derin yapısını sizlerle konuşmak isterim. Sadece bilgi okuryazarlığında, medya okuryazarlığında bunların, internetin de yapay zekanın da büyük şeytan olmaktan çıkıp gerçekten bize İslami, imani, insani, vicdani, milli ve manevi açıdan bilimsel anlamda bir hizmetkar gibi, bir nasıl söyleyeyim, bir yardımcı gibi, bir rehber, bir kılavuz gibi davranmasını sağlayacak bir yapıya evrilmesi gerekiyor. Bu da bizim çabamızla olacak. Ama biz orada içerik üretmez, biz orada süper bilgisayarlar kullanmaz, biz orada machine learning'de makine öğrenmesini sağlamazsak Batı'nın kurguladığı şekliyle bayağı bir hayatımızı mahvedecekler gibi görünüyor. Bunu medyada görüyoruz. Gelecek hafta inşallah bu bilgi okuryazarlığında özellikle çocuklarımızın geleceğinde çok büyük tesiri olan bu arama motorlarının, yapay zekanın, üniversitelerin, medyanın ve sosyal medyanın bilgiye ulaşmada, onu kullanmada, onu yaymada, onu anlamada, onu içselleştirmede bize ne tür olumsuz etkileri oluyor sizlerle paylaşıp buradan olumluya doğru konunun evrilmesini çabalayacağım. Amacı doğrultusunda uygun bir şekilde yapay zekayı da kullanabilirsiniz, arama motorlarını da kullanabilirsiniz. Ama daha doğrusu bunu sizin yapmanız, sizin işletmeniz, sizin bu konuda yerli arama motorlarını geliştirmeniz. Onların eline kalırsak onlar kütüphanenin sadece belli raflarına ulaşmamızı sağlayacaklar. Çocuksak önümüze LGBT'yi, sapkınlıkları, cinsiyet eşitsizliğini çıkartacaklar. Kadınsak anneliği kötüleyecekler, doğurganlığı azaltacaklar, çocuk sahibi olmayı kerih gösterecekler. Gençsek fuhşiyatın bir özgürlük olduğunu, cinsel özgürlüğün en büyük gençlik hareketi olduğunu söyleyecekler. Milli manevi açıdan globalizmi öne sürüp geleneği, ananeyi, örfü yok etmeye çalışacaklar. Dolayısıyla bu anlamda büyük şeytan diye bahsediyorum. İnşallah gelecek hafta bilgi okuryazarlığında, medya okuryazarlığında çocuklarımızın geleceğine bu kadar tesir eden bu unsurların en azından yıkıcı, yok edici etkilerinden kurtulmak adına biz nasıl davranmalıyız sizlerle görüşünceye kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.